rakı şişesinde balık olmak isteyen şair. Üzerinde en çok durulmuş, zaman zaman alaya alınmış, zaman zaman kendini kabul ettirmiş, tekrar inkar, tekrar kabul edilmiş. Zamanında hem iyi hem kötü şöhreti ermiş bir şair vardır. İkincicik bacak, kısaca bir trenç kot, kanarya sarısı bir kaşkol, müselles bir yüz, şişirilmiş göğse benzeyen bir sırt, denilebilirse ergenlik bozuğu bir yüz. İşte görünüşte Orhan Veli. Şiirlerinin münakaşası bana düşmez. Seven mi haklı sevmeyen mi? Orası bize ait değil. Nurullah Ataç onu yeter derecede tanımıştır. Ama kendisi Orhan Veli'yi tanımazmış. Geçenlerde bir mülakatta Orhan Veli mi demiş. Ben de Orhan Veli'ye sordum. O da tanımıyor. Bari birisi lütfetse de şairle münekkili birbirine tanıştırıverse. Daha doğrusu barıştırıverse. Ama Nurullah Ataç dargınlığa pek dayanamıyor olmalı ki bıyık altından gülümsüyor ve hakkını inkar etmeyelim, iyi şairdir diyor. Orhan Veli bıyık altından gülmüyordu. Gülmüyordu ama o da hakkını inkar etmeyelim, şiirden anlayan adamdır dedi. İstanbul şiirini zaman zaman bir moda sarar. Bazen bir şarkı, bazen bir tek voy voy kelimesi, bazı defa bilmem kime maşallah gibi Orhan Veli'nin yazık oldu Süleyman Efendi'si de meşhur olmuştu. Biz okuyucular acaba şair bu mısranın meşhur olacağını bilerek mi bunu yazdı diye kendi kendimize bir sual sormuştuk. Ben de şair onu sordum. O, ben hayatı sadelik içinde geçmiş, basit bir adamın hayatından bahsetmek istedim. Acayiplik olsun diye yazmadım. Şiiri neşretmeden evvel de bu kadar yadırganacağını tahmin etmiyordum. Ben yadırganmamıştır, meşhur olmuştur dedim. Bir şey daha sevgili şair, ben sormak istemezdim ama sizden bahseden her adam bana bile bunu soruyor. Nasır edebiyata sokmakla ne demek istiyor? Nasır pek mi mühim sanki? Anlıyorsunuz ya, bazı genç kızlar bunu pek merak ediyor da. Orhan Veli mustarip bir hal aldı. Yerinden ayrılmış turnalar gibi uçtu. Hayatında büyük manevi ıstırapları olmayan bir insan için Nasır'ın mühim olduğunu telakki ediyorum, dedi. İnsan bir şairle konuşurken şu suali sormak ayıp kaçar ama soracağım dedim kendi kendime. Sizde Nasır var mıydı o zaman? Süleyman Efendi şiirinden sonra ahu tuttu, bende de Nasır çıktı. Peki gelelim rakı şişesinde balık olmaya. Yine mahsus yazmadım. O sırada yoksulluklar içinde yaşayan bir adamın hayatını anlatır o şiir. Böyle birçok şeyler ister. Bu arada rakı içmek de ister. Bu istek mübalağalı bir şekilde anlatılmıştır. Nasır kadar sükse yapacağını umuyor muydunuz? Onu belki düşünmüşümdür. Bazı kelimelerin, bazı cümlelerin kullanına kullanına manaları kalmıyor. Okuyucuya birçok sözler tesir etmez oluyor. İşte o zaman şair okuyucuyu dürtmek, basma kalıp sözlerin içine attığı gaflet uykusundan uyandırmak istiyor. Rakı şişesinde balık olsam mısrağı, mısrağı değil. Satırı da bu maksatla söylenmiş olabilir. Şaire söylemedim ama düşündüm. Şair okuyucuyu dürteceğine, gaflet uykusundan uyandıracağına, basma kalıp sözleri söyleyiverse daha iyi olmaz mı sanki? Rakıyı sever misiniz? Bayılırım. Ben Deniz de. Ucuzlamasına ne dersiniz? Bir türlü inanamıyorum. Ya Fahrettin Kerim Bey'e, Allah derim, neşredilmemiş yeni şiirinizden bir tane lütfeder misiniz? Tatlı tatlı okudu. Cımbızlı şiir. Ne atom bombası, ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? Okur yazar hanımları küplere bindirecek bir şiir. Orhan Veli kızacak belki. Şiirini geçen akşamki Fikret Adil'in yaptığı bir azizlikte bir hanıma okudum. Fena içerledi. Elindeki vodkayı masaya bıraktı. O da irticalen, ne elinde Nasır, ne başında çoluk çocuk. Bir elinde 29'luk, iki ayağında Nasır. Umurunda mı Orhan Veli, deyivermez mi? Tam bu sırada yanımıza, şimdiye kadar yazdığı mısraların adedi milyonu bulan, tepe taklak olmaya göze alacak bir tabii aramakla meşgul genç şair Suavi Koçer geldi. İki şair musafaha ettiler. Suavi Koçer'i nasıl bulursunuz, dedim. İki şair birbirine bakıştılar. Orhan Veli, bir harikadır, dedi. En çok hangi şairleri seversiniz? En çok isimsiz şairleri severim. Daha ziyade adı bilinmeyen ak şairlerini. Mesela türküleri çıkaranları. Bir tane söyler misiniz? Aldı şair bakalım ne dedi. Akşam olur hapishane kilitlenir. Kimi kağıt oynar, kimi bitlenir. Kiminin temizden evrakı gelir. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Yatarım, yatarım, gün belli değil. Kimin olursa olsun güzel şiir. Güzel bir şiir okunduktan sonra insan bir zaman susuyor, konuşamıyor. Neden sonra sordum. Şiiri ne zaman başladınız? Bu hastalık bende 11-12 yaşlarında başlar. O zamanki yazdığım şiirler alışılmış tarzda şeylerdi. Daha doğrusu kötü şiirlerdi. Şairlerden kötülerinin bile tesiri altında yazardım. Bir gün geldi, eski şiirlerden bıktık. İstedik ki biraz daha farklı olsun. Ama da biraz daha demedim. Devam etti. O sıralarda gavur şiirlerini okuyorduk. 12 yaşında mı? Hayır, daha sonraları. Bu arada Baudelaire'in, sonraki nesillerin, daha çok modern şairlerin kitaplarını, bir de sürrealistleri. İşte herkesin acayiplik telakki ettiği şiirleri o zaman yazdık. Şimdi o şiirleri beğenir misiniz? Şimdi onları beğenmiyorum. Şekil bakımından zayıf buluyorum. Şiirin bir de ustalık denen şeye dayandığını o zaman bilmiyormuşuz demek. Bugün bu şairlerden ayrıldık. Halk edebiyatından istifade ediyoruz. Ama bir hamle yapabilmek için, eskilikten silkinebilmek için o şiirleri de yazmak lazımdı. En çok sevdiğiniz bir şiir okur musunuz? Hangisini okuyacağını bir müddet kestiremedi. Sonra şu şiiri okudu. Uzanıp yatıvermiş Sere Serpe. Entarisi sıyrılmış hafiften. Kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor. Bir eliyle de göğsünü tutmuş. İçinde kötülüğü yok, biliyorum. Yok, benim de yok ama olmaz ki. Böyle de yatılmaz ki. Bu pek sevimli şiiri de dinledikten sonra şaire, kafiyeye dönmeye niyetli olup olmadığını sordum. Şimdilik vezine, kafiyeye bağlanmamak lazım. Sonra faydalanılabilir. Niçin? Vezinsiz, kafiyesiz şiir, şairi güçlü doğrudan doğruya şiirde aramak imkanıyla, daha doğrusu zaruretiyle karşılaştırıyor. Bu zaruret de şiirin çevresini genişletiyor. Günün birinde vezinli, kafiyeli şiir dönülecek olursa, o zamanın şairleri, bugünkü nesillerin tecrübesinden istifade etmiş olacaklar. Orhan Veli elindeki şişeye mahzun bir tebessümle baktı. Şişe bitmek üzereydi. Kadehlere birer tane daha koyduk. Şişe boşaldı. Boş şişeyi pencereden dışarıya attık. Sanki Orhan Veli'nin okuyucuyu gaflet uykusundan uyandırmak için yazdığı mısra, rakı şişesinin içindeymiş gibi şişe büyük bir şangırtı ile kırıldı. İçindeki mefhum sarhoş istavrit ayıldı. Kuş olup uçtu. O kanarya sarısı kaşkolunu boynuna sardı. Ben harap şapkamı kafama geçirerek sokağa fırladık. Genç şair işte o zaman kendisinin en güzel mısralarını mırıldandı. İstanbul'un mermer taşları. Boşuma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Eda'lım, senin yüzündendir bu halim. Artık ne okuyucuyu gaflet uykusundan uyandırmak var, ne rakı şişesinde balık olmak meselesi. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum, duyurmayın anama. El konuşur, sevişirmiş, bana ne? Sevdalım, boynuna vebalım. Ne Sere Serpe, ne cımbızlı şiir beni sarsmamıştı. Ne yapalım, anlayamıyoruz işte. Ama böylesini anlıyoruz. İçimize bir garipliktir çöküyor. Anadolu çocuğuyuz, ne diyelim. Yapamıyoruz biz Breton, Tezora, Makyöz ile. Üstad, sen bana o adı bilinmez halk şiirlerinden bir türkü daha söylesene. Peki. Hapishane içinde üç ağaç incir. Kollarım kelepçe anam, boynumda incir. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Yatarım, yatarım, gün belli değil. Orhan Veli'yi pek sevdiği Anadolu Hisarı'na gitmek üzere vapura bindirip dönerken 20 sene evvel başka bir şairin yazdığı şu mısraları hatırladım. Göllerde budem bir kamış olsam. Şu şair istekleri bir çeyrek asırda aynı imkansızlığı devam ettirmek şartıyla ne kadar değişiyor. Şair değilim bereket. Göllerde kamış, rakı şişesinde balık olmayı bir şişe siyah şarap karşısında alelade beni Adem olmaya da değişemem doğrusu. 1947